Ayrım 30.
Bu 22 Ağustos 1939 günü herkesin iyimserliği üzerindeydi. Ünlü ozan ve diplomat Paul Claudel birinci sayfadaki yazısında umacının balonunun söneceğini yazıyordu. Umacı, Hitler'den başkası değildi tabii. Herkesin alaya aldığı, gece kulüplerinde taklidinin yapıldığı, çocukların bile eğlendiği adam. O Fransızlar çok espriliydiler doğrusu. Daha bir hafta önce Maginot hattının gülleri komitesi Başkan Lebrun'a ilk gül demetini göndermişti. Selma bu komitenin neyin nesi olduğunu sormuş ve toplar ile tüfekler arasında savunma hattı boyunca gül ekildiğini, bunların ezilmesine tabii ki izin verilmeyeceğini öğrenince çok gülmüştü. Gazetenin sosyete sütununda bir gece önce Cannes'da Palm Beach'teki beyaz yataklar balosundan söz ediliyordu. En ünlü soylular ve çok sayıda milyarder oradaydı. Mareşal Petain'in saygıdeğer eşinin himayesinde olması hayır işleri için düzenlendiğini gösteriyordu. En güzel haber havanın güneşli olacağıydı. Selma sevinçle ayağa kalktı. Bir yandan hazırlanırken bir yandan da radyonun çaldığı son zamanların en tutulan şarkısı Tout va très bien Madame la Marquise. Her şey yolunda Madame la Marquise'i dinliyordu. Gerçekten de her şey yolundaydı. Birkaç güne kadar Harvey gelecekti. Gittiğinden beri ondan sadece iki kart almıştı. Ama zaten Meksika'nın en kuytu köşelerinden yazamayacağını söylemişti. Nasıl olsa Eylül başında gelmiş olacaktı. Selma'yı ilk uluslararası film festivalinin yapılacağı Cannes'a götürmeye söz vermişti. Hollywood'un en büyük, en ünlü yıldızları orada olacaktı. Amerikalılar bu değerli yükü göndermek üzere bir transatlantik kiralamışlardı. Yaldızlı yük tam 6 yıl sonra gelecekti. Ertesi günü Selma aşağıya indiğinde her şeyi altüst eden bir haber duydu. Stalin, Fransa ve İngiltere ile değil, Hitler ile bir anlaşma imzalamıştı. Darbe müthişti. Savaş önlenebilecek miydi? Başbakan Edouard Daladier radyoda Fransa'nın barışçı niyetlerinden söz ederken Paris sokaklarının duvarları yedek kuvvetleri silah altına çağıran afişlerle kaplanıyordu. 24 saat içinde gaz maskesi dağıtım merkezleri kurulmuştu. Her Parisli bir tane edinmek ve yanından ayırmamak zorundaydı. Hala 14-18 savaşında zehirli gazla öldürülenler unutulmuş değildi. Radyo, gazeteler, bodrumların nasıl tutulması, deliklerin nasıl tıkanması, kapıların, pencerelerin ıslak çarşaflarla nasıl korunması gerektiğini açıklıyordu. Ama bunlar kuşku yok ki gereksiz önlemlerdi. Hükümet nasıl olsa savaşı önleyecek görüşmelerde bulunacaktı. Ama ihtiyaten, hazırlıklı olmakta yarar vardı. Selma garip bir hafta geçirmişti. Bir türlü tehlikenin gerçekten var olup olmadığını anlayamıyordu. Çevresinde heyecan ve korkunun yanı sıra vurdum duymazlık ve öngörüsüzlük hüküm sürüyordu. Uzun otomobil kuyrukları tatildekileri Paris'e getirirken yine uzun kuyruklar başkentten gidenleri taşıyordu. İşçiler Louvre Müzesi'ndeki şaheserleri paketlemeye, Saint-Chapelle'in değerli vitraylarını sökmeye başlamışlardı. Bunlar Fransız Merkez Bankası'nın kasalarında saklanacaktı. Vincent Hayvanat Bahçesi boşaltılmaya başlanmıştı. Tren istasyonları tıklım tıklımdı. Taşra'ya gönderilen okul çocukları Polonya'dan ve Almanya'dan kaçıp gelen ve korkuları yüzlerinden okunan Yahudilerle karşılaşıyorlardı. 2 Eylül'de inanılmaz haber patlak verdi. Hitler Polonya'yı işgal etmişti. Fransa savaşa girecek miydi? Çoğu kimse girmesi gerektiğine inanıyordu. Le Figaro gazetesinde Vladimir Dormesson, "Vicdanımız rahat, görevimiz belli, yeneceğiz" diye yazıyordu. Milyonlarca Fransız gibi o gece Selma'nın da gözüne uyku girmemişti. Yatağında saatlerce dönüp durmuş, gitmesi gerekip gerekmediğini düşünmüştü. Bir haftadan beri Zeynel başının etini yiyordu. En kısa yoldan Lozan'a geçmeliydiler. Şayet Selma kendi güvenliğini düşünmüyorsa bebeğininkini düşünmeliydi. Ama Selma bir türlü karar veremiyordu. Harvey bir iki güne kadar gelecekti. Onu beklemek istiyordu. İşler kötüye giderse hiç değilse onunla birlikte olurdu. Ertesi gün pazardı. Parisliler gazeteleri kapışıyorlardı. İngiltere, Almanya'ya ultimatom vermişti. Ya Fransa ne olacaktı? Öğleye doğru Fransa'nın İngiltere'nin yanında yer alarak savaşa girdiğini neredeyse ferahlayarak dinlemişlerdi. Belirsizlik ve endişeyle geçen uzun günlerden sonra durum nihayet açıklığa kavuşmuştu. Güneş sabahın puslu havasını dağıtmıştı. Parisliler gaz maskeleri yanlarında sokağa çıkmışlardı. Felaketten çıkmış gibi olan Zeynel ile birlikte sokağa çıkan Selma, Şanzelize'ye kadar yürümüştü. Havayı hissetmek, etrafı dinlemek, yarın olabilecekleri anlamak ihtiyacındaydı. Kahvehanelerin terasları tıklım tıklımdı. Masadan masaya konuşuluyor, tartışılıyor, herkes düşündüğünü, tahminini söylüyordu. Özellikle Amerika'nın tutumu konuşuluyordu. Tarafsız mı kalacaktı, yoksa bizden yana mı olacaktı? Yabancılara ayrılmış askerlik şubesi önündeki kuyruğa gelince Selma Harvey'i düşündü. Bu güneşli günde burada yanında olmalıydı. Yakında gelecek miydi? Asker olarak. Ürperdi. Mümkün değil. Başkaları gidip ölebilir ama Harvey ölmemeli. Selma bütün gücüyle Amerika'nın savaşa girmemesi için dua etti. Paris'in görünümü şu birkaç gün içinde değişmişti. Anıtları korumak için çevrelerine kum çuvalları istiflenmiş, evlerin camları maviye boyanmıştı. Her yerde kasketli kadınlar görülüyordu. Trafikçi, postacı, otobüs biletçisi, istasyon şefi, kamyon şoförü olmak üzere işe alınmışlardı. Ama ışık kent asıl geceleri tanınmaz oluyordu. Saat 21'den sonra her yer zifiri karanlıktı. Bombardıman korkusuyla sokaklar aydınlatılmıyordu. Arabalar bile farlarını yakmıyor, sadece park lambalarının ışığı ile gidiyorlardı. Harvey gittikten sonra ara sıra Zeynel ile yemeği dışarıda yiyen Selma artık çıkmaz olmuştu. Lokantalar ancak 23'e kadar açıktı. Tiyatrolar ve müzikoller kapılarını kapamıştı. Her semtte kollarında sarı bantlı adamlar türemişti. Cepheye gidemeyecek kadar yaşlı oldukları için sivil savunma ile görevliydiler ve bütün gece sokakları dolaşarak ışığı açık kalmışlara uyarıda bulunuyorlardı. Gündüzleri de disiplini sağlıyor, canavar düdükleri çaldığında herkesi evlerine gitmeleri için uyarıyorlardı. Selma ilk alarmı kolay kolay unutmayacaktı. Gecenin biriydi. Sıçrayarak uyanmış olan otel müşterileri odalarından çığlıklarla çıkmışlar, sığınağa giden dar merdivenleri bir an önce inmek için birbirlerini çiğnemişlerdi. Çocuklar ağlıyordu. Enerjik görünüşlü bir kadın dua etmek gerektiğine karar vermiş ve bir yandan korkuyla bombardıman uçaklarını beklerken öte yandan "Babamız, selam size, Meryem anamız" diye çoğunun uzun süredir unuttuğu bir coşkuyla duaya başlamıştı. Alarmın bittiğini haber veren düdükler çaldığında herkes ölümden kurtulmuş olma duygusuyla odasına çıkmıştı. Selma gecenin geri kalan kısmını bir süredir uykusu kaçtığında yaptığı gibi Zeynel'le iskambil oynayarak geçirmişti. Zeynel uykusundan oluyorsa da Selma ile geçen bu anlardan mutluydu. Bu Selma'nın kendisine dünyaları vermesi gibiydi. O gece uzun uzun tartışmışlar ve sonunda Selma İsviçre'ye gitmenin doğru olacağını kabul etmişti. Zeynel biletlerle meşgul olacaktı. Ertesi günü gazeteler alarmın deneme niteliğinde olduğunu, halkın çok olumlu davrandığını ve Tanrı'ya şükür hiçbir Alman uçağının Fransız semalarında görülmediğini yazınca harem ağasının tüm yalvarıp yakarmalarına, azarlamalarına karşın Selma kalmaya karar vermişti. Neden inat ettiğini anlamıyordu Zeynel. Paris'teki arkadaşlarından hiçbiriyle görüştüğü yoktu. Hatta bir hafta önce dönmüş olması gereken Marie-Laure'yi bile aramamıştı. Paris'ten neden ayrılmak istemiyordu? Bir an birini beklediğini sanmıştı. Belki şu Amerikalı. Ama bu saçma düşünceden çabuk vazgeçmişti. 2 aydan beri Amerikalı'dan tek bir mektup gelmemişti. Burada bulunmayan, üstelik mektup yazmayan bir adama Selma'nın aşık olamayacağını bilecek kadar tanıyordu onu. Sonraki günler canavar düdükleri günün, hatta gecenin her saatinde çalar oldu. İlk zamanlar sokaklar boşalıyor, herkes acele evine gidiyordu. Sonra alışıldı. Semt görevlileri artık kimseye sözlerini geçirip disiplini sağlayamıyorlardı. Gazeteler ve radyolar her şeyin sakin olduğunu bildirirken yaşamı berbat etmenin ne anlamı vardı? Ne oluyorsa Doğu cephesinde oluyordu. 9 Eylül'den beri Varşova Savaşı sürüyordu. Kuşatılmış, bombalanmış, harabeye dönmüş kent 18 günlük direnişten sonra teslim olmuştu. Polonya tarihinde 5. kez bölünüyordu. Bu kez Almanya ile Sovyetler Birliği arasında. Le Matin gazetesinin söylediği gibi, çakal ile domuzun kucaklaşması arasında sıkışıp ezilmiş olan bu ülke için üzülünmüş ama hemen sonra 150 kilometrelik Maginot hattı ile Fransa'nın korkacak bir şeyi olmamasından memnunluk duyulmuştu. 3. Reich, Almanya'sının ordusu, 1914'ün alınan ordusundan daha zayıf değil miydi? Askerlerine pek az yiyecek ve silah sağlayabildiği biliniyordu. Savaş ilanı üzerine başkentten kaçan Parisliler dönmüşlerdi ve bu güneşli Ekim ayında eski yaşam geri gelmişti. Tiyatrolar açılmış, büyük moda evleri kış koleksiyonunu sergilemeye başlamışlardı. Ama izinli gelen askerlerin hoşuna gidebilmek için artık öyle incik boncuğa, şatafatlı şeylere önem verilmiyordu. Sadelik içinde şık olmaya bakılıyordu. Artık egemen olan savaş modasıydı. RAF mavisi tayyörler, pars benekli kamuflaj mantolar, tank, yanlış alarm, saldırı adı verilen emprimeler ve bunları tamamlayan çeşit çeşit şeritler, kordonlar. Le Jardin de Mode dergisi, güzel kalmanızsınız, cephedekilerin sizi görmeyi arzulayacakları gibi. Para harcamak bir vatan görevidir. Bu asli görev size düşüyor. Ulusal lüks sanayinin ölmemesi elinizde, diye yazıyordu. Selma bu çok önemli vatani görevi yerine getiremeyecekti. Parası tükenmiş gibiydi. Emire gönderilen telgraflara rağmen bir aydan beri hiçbir şey gelmemişti. Endişelenen Zeynel'e bunun normal olduğunu, postanın aksadığını, yakında her şeyin düzeleceğini söylüyordu. Aslında Harvey ile olan ilişkisinin kocasının kulağına gidip gitmediğinden emin değildi. Ne olursa olsun emirden para istemeyecekti. Aldattığı ve terk etmeye karar verdiği birine bunu yapamazdı. Kendisine karşı her zaman dürüst davranmış olan emire en azından bu saygıyı göstermeliydi. Ne yapalım? Kendi başının çaresine bakmalıydı. Bir vakitler annesinin yaptığı gibi mücevherlerini satardı. Selma kendini Sultan ve Suren Ağa ile birlikte Beyrut'taki Sarı Salon'da görür gibi oldu. Ufak tefek Ermeni kuyumcusunun deri çantasına peş peşe giren o güzelim mücevherler gözlerinin önüne geldi. Başından böyle bir şeyin geçmeyeceğine, parasız kalmayacağına yemin etmişti. Şimdi tarih tekerrür ediyordu. Ertesi sabah Selma ve Zeynel kelepir mal alan kuyumcular çarşısının bulunduğu Kadet sokağına gittiler. Gözlerinde mercek, gelen parçaları kuşkulu bir gözle inceleyen adamların loş dükkanlarına girdiler. Ah, o iyiliksever Surena bir başka çağda yaşamış olmalıydı. Bu huysuz esnafın arasında Selma kendisini çalıntı malı paraya çevirmeye çalışan bir hırsız gibi hissediyordu. Hatta bir ikisi taşların çoğunun sahte olduğunu ya da düşük değerde olduğunu bile söylemişti. Neyse ki Zeynel vardı. Öfkelenmiş, masaları yumruklamış, polisi çağırma tehdidi savurmuştu. O zaman o renksiz, şekilsiz insanlar yumuşamış ve hatta aralarından biri sırf hanıma yardımcı olmak için hepsini 50 bin franga satın almayı önermişti. Selma önceleri alay ettiğini sanmıştı. Bu değerlerinin 20'de biri bile değil. Satıp satmamak sizin bileceğiniz iş diyen adam dükkanının arka tarafına geçmişti. Selma çıksın mı, kalsın mı bilemiyordu. Ama birkaç hafta sonra doğum yapacaktı. Başka seçeneği yoktu. Çabucak bir hesap yaptı. Şu haydutun verdiği parayla 8 ay, hatta biraz dikkat ederlerse 10 ay bile yaşayabilirlerdi. O zamana kadar Harvey gelmiş olurdu. Bir hamlede adama hepsini almasını işaret etti. Sultanın hediye ettiği inci kolye ile gözlerinin renginde olduğu için Harvey'in sevdiği zümrüt yüzüğü alıkoyacaktı. Harvey, ümit etmekten vazgeçmiyordu. Ona cevapsız kalmış birçok mektup yazmıştı. ama üzülmüyordu. Bilhassa onunla birlikte zaman geçirmek için yazıyordu. Biliyordu ki Paris ile Meksika köyleri arasındaki haberleşme ancak bir mucize ile gerçekleşebilirdi. Onu beklerken pencere kenarına yerleştirdiği baştan karayla konuşuyor ve geceleri kendisine bıraktığı sedef çakmağı ile birlikte yatağa giriyordu. Amerika tarafsızlığını ilan etmişti. Yakında geleceğinden emindi. Bir gemi bulamıyor olmalıydı. Zaten zordu ve 5 Eylül'de İngiliz yolcu gemisi Atenia'nın bir Alman denizaltısı tarafından batırılışından bu yana daha da zorlaşmıştı. Selma ömür boyu kuşkucu bir insan olmuştu ama bu kez hayır. Harvey ondan güvenmesini istemişti. O da güvenecekti. Aşkından kuşku duymak ona ihanet etmek olurdu. O güne kadar Plaza Athene'ye Zeynel'i gönderip postayı sorduruyordu. Ama şimdi içine bir kurt düşmüştü. Harem ağası Amerika'dan gelen mektupları yok edebilirdi. Onun için kendi gitmeye karar verdi. Resepsiyon memurunun nazik gülümsemesi Selma'ya her seferinde biraz daha alaycı görünüyordu. Özellikle rahatsız olmamasını, mektuplarını göndereceği bir adres bırakmasını söylediği günden bu yana. Suçüstü yakalanmış gibi kızarmış, kekelemiş, hep seyahatte olduğunu söylemişti. Adam dudaklarını ısırmakla yetinmişti ve Selma oraya giderken taktığı incilerin, giydiği kürkün artık pek etkili olmadığını anlamıştı. Zenginlere uşaklık edenlerin zübbeliği kadar berbat bir şey olamaz ama Selma, Harvey için her şeye, hatta bir uşağın küçümsemesine bile katlanmaya razıydı. İntikam almak için adama reddedemeyeceği kadar yüklüce bir bahşiş verdi. Bu, Zeynel'in bebeğin giysileri için ayırdığı paranın tümüydü. Son kuruşuna kadar sarf etmiş ve otele yaya dönmek zorunda kalmıştı. Alma köprüsünden geçiyor, karnında kıpıldamayı hissettiği çocuğu sarsmamak için yavaş yavaş yürüyordu. İlk tekmeyi yediği zaman 14 Temmuz geçit töreninin ertesi günü ödü kopmuş ve soluğu anne adaylarında bunun böyle olduğunu izah edip gülerek kendisine merak etmemesini söyleyen doktor da almıştı. Ona teşekkür etmiş ama inanmamıştı. Bu bebek diğerlerinden daha güçlü görünüyordu. Selma kıpırdamadan durursa içindeki varlık hürmetlice bir tekmeyle onu hizaya sokuyor, kendisini gün ışığına çıkarmayan karını kızıp en azından dışarıdaki dünyanın hareket halinde olmasını istiyordu. Selma bu yüzden parklarda, müzelerde uzun gezintiler yapma alışkanlığını edinmişti. Çevresindeki doğa güzelliğinin bebeğin sağlığına yaradığına inanıyordu. O günü plazadan dönerken gururu yüzünden yaptığı ve Zeynel'in saçma bulacağı el açıklığının bebeğe dünyanın bütün bebek takımlarından çok daha fazla yarayacağını düşünüyordu. Başka türlüsü de olamazdı. İçinde büyüyen, kendisine bu kadar yakın olan bu varlık, Selma'nın isyanını ve gururunu fazlasıyla paylaşır olmalıydı. Küçük bir kızınız oldu beyefendi. Ebe kadın, Zeynel'in sabahın köründen beri önünde bir aşağı bir yukarı gezinip Esmaül Hüsna'yı zikrettiği odadan güler yüzle çıktı. Güneş batalı çok olmuş ve kadın alnını kurulayarak derin bir nefes almıştı. Birkaç kez kalbinin dayanamayacağını sandığı genç anne kadar yorgundu. Doğum çok zor olmuştu. Anne çok zayıf, bebek çok toramandı. 3,5 kilo beyefendi, iftar edebilirsiniz. Zeynel ayaklarının ucuna basarak içeriye girdi. Selma solgun, ölü gibi yatıyordu. Gözyaşlarının arasından İstanbul'da olduğunu, yatakta hareketsiz yatanın sultanı olduğunu ve şuradaki küçük kırmızı paketin kendi yavrusu Selma olduğunu düşledi. Zeynel, beni kutlamayacak mısın? Ses bitkin, biraz alaycıydı. Zeynel'i rüyasından uyandırdı. Selma, geçmişi canlandırmak gibi bir budalalık da nereden çıkmıştı? Kendi kızı o kadar acı çekmiş olan Selma'sı karşısında değil miydi? Suçluluk duygusuyla yatağa yanaştı. Selma'nın ellerini tutup uzun uzun öptü ve onun anlayamadığı şükran sözcüklerini peş peşe geveleyip durdu. Ebe kadın usulca gideceğini, ertesi günü yine geleceğini söyledi. O zamana kadar bebeğe vereceğiniz adı düşünün. Muhtarlığa bildirmem gerekecek. Selma en çekici gülümsemesini takınarak, "Hiç zahmet etmeyin, Zeynel gerekeni yapar," dedi. Gece lambasından kızılımtırak bir ışık yayılıyordu. Zeynel çoktan yatmaya gitmişti. Günün heyecanı ile bitik düşmüş olan Selma, yanında uyuyan bebekle baş başa kalmıştı. Küçük bir kız. Kader böyle istemişti. Tanrı doğru yolu ona göstersin. Artık şimdi her şey belirgin, açık. Çocuğu özgür olacaktı. Gizlenmek zorunda kalsa bile Selma asla Hindistan'a dönmeyecekti. Beşikte yatan bebeği üzerine yemin etti. 1 Aralık 1939. Asalet Maap, uzun bir kabustan uyandık. Bu yüzden bizden bir süredir haber alamadınız. Rani çok hastalandı. Onu bir an kaybedeceğimizi sandık. Ama Allah'a şükür, şimdi atlattı. Ama hala çok zayıf. Ne yazık ki çok fena bir şey oldu. Belki tahmin etmişsinizdir. 14 Kasım günü Prenses Hazretleri... Zeynel durdu. Eli titremeye başladı. Olacak gibi değil, bunları yazamayacaktı. Yazacak olursa çocuğa uğursuzluk gelir, Tanrı onları cezalandırırdı. Bütün vücudu titriyordu. İşleyeceği cinayetin korkusu içine sinmişti. Ama bunu yapmayacak olursa, Selma'yı tanıyordu. Onu asla affetmez, kendini ihanete uğramış sayar ve Paris'te baş başa kaldıklarından beri kendisine beslediği güven nefrete dönüşürdü. İşte buna katlanamazdı Zeynel. Belki de onu mutsuz ettiği için Raja'dan ayrılmakta haklıydı. Dans etti diye onu 2 hafta odasına kitlememiş miydi? Az daha hayatını kaybetmeyecek miydi? Zeynel'in görevi Selma'yı korumaktı. Sultan'a ölüm döşeğinde verdiği sözü unutmamıştı. Dişlerini sıktı, kaleme sarıldı ve mektuba devam etti. 14 Kasım günü Prenses Hazretleri ölü bir çocuk doğurdu. İşte, olmuştu. Harem ağası kendi yazdıklarına korkuyla baktı. Bir kalemde bir insanın kaderini değiştiriyordu. Raja için artık çocuk yoktu. Zeynel bir sözcükle onu yok etmişti. Birkaç gün önce Selma kendisine bu tasarısından söz ettiğinde doğum sıkıntısının Selma'nın aklına vurduğunu sanmıştı Zeynel. Sonra öyle olmadığını görmüştü. Bu bazen olduğu gibi geçici değil, uzun uzun üzerinde durulmuş bir düşünceydi. Çocuk yüzünden Hindistan'a dönmeye zorlanmaktan korkmuştu Selma. Zeynel böyle bir tasarıyı cinayet saydığı için buluşmayı reddetmişti. Bir anne bebeğine ölümü nasıl kondurabilirdi? Selma'nın ısrar ettiğini görünce onu makul olmaya davet etmişti. Kişisel hiçbir serveti yoktu. Üçü neyle geçinecekti? Selma mücevherlerden arta kalan ile daha 6 ay dayanabileceklerini söylemişti. Sonra petrolden kazanacaklardı. Petrolden mi? Biliyorsun canım, Irak'taki Musul petrolleri. Sultan Abdülhamit tarafından satın alınmıştı. Ailenin kendi malıdır. Hindistan'dan ayrılmadan önce Selim dayıdan mektup almıştım. Irak hükümetinin bizlere tazminat vermeyi kabul ettiğini yazıyordu. Şu talihsiz savaş her şeyi geciktirdi. Ama ömür boyu sürecek değil ya, yakında çok zengin olacağız Zeynel. Gülerek Zeynel'in ellerini tutmuş, o da kuşkularını açıklama cesaretini gösterememişti. Irak hükümeti tek bir kuruş ödemeden petrol alanlarına pek âlâ el koyabilirdi. Sürgün edilmiş ve siyasi hiçbir gücü kalmamış bir ailenin haklarını yeryüzünde kim savunacaktı? Peki, diye homurdanmıştı. Belki mirası elde edersiniz ama yine de tutumumu değiştirmem. Böylesi canavarca bir eylemin suç ortağı olamam. Hiçbir şey anlamıyorsun, diye Selma yaşlı gözlerle bağırmıştı. Beni sevdiğini sanırdım. Yeniden tutsak mı olayım? Kızım peçeden, çarşaftan, dört duvardan ve yaşlı bir racaya kölelik etmekten başka bir şey bilmesin mi? Adam zengin diye 12 yaşında evlendirilir. Bunu asla kabul edemem. Gitmek istiyorsan git. Ben burada çocuğumla yalnız kalırım. Ama racaya benden daha sadık olduğunu görmek ağrıma gidiyor. Sonra da arkasını dönmüştü Selma. Günlerce onunla konuşmamış, ağlamış, ağzına tek lokma koymamıştı. Kendisini dize getirmek için böyle yaptığını ama gerçekten hastalanabileceğini de biliyordu Zeynel. O zaman çocukla ne yapardı? Onun tereddütlerini hisseden Selma bu kez taktik değiştirmişti. Bu güzel ülkede üçünün bir arada sürdürebilecekleri hayatın ne kadar tatlı olacağını, çağ dışı ön yargıların kendilerini rahatsız etmeyeceğini ballandırarak anlatmaya başlamıştı. Hiçbir şeyi açıkça söylemediği halde Zeynel ne demek istediğini anlamıştı. Çoğu kez düşlediği ama gerçekleşmesine olanaksız bulduğu bir kaçıştan söz ediyordu Selma. Böyle bir kaçışı hep olanaksız buluşu hapishanesinin kendi bedeni içinde olmasındandı. En azından Avrupa'ya gelinceye kadar böyle sanıyordu. Ama burada insanların kendisini Selma'nın babası, hatta kocası sandıklarını görünce dünyanın rengi değişmişti. Artık bir harem ağası değil, insanların saygıyla yaklaştığı, her şeyi yerinde bir erkek. Oysa durumunu herkesin bildiği Hindistan'da kadınların ve gençlerin elleriyle ağızlarını örterek arkasından gülüşlerini görür gibiydi. Her yerde olduğu gibi orada da harem ağalarının saltanatı sona ermişti. Haremin kapısında bekçilik etmekten başka bir işe yaramayan birkaç zenci vardı, o kadar. Zeynel onları hor görüyordu. Osmanlılarda ise durumun farklı olduğu aklına geldi. Kadınlar saray ağalarından korkarlardı çünkü. Bunlar efendinin gözü kulağı, sır dışı, hatta danışmanıydılar. Hünkârın harem ağalarının başı olan kızlar ağası, imparatorluğun önemli kişilerindendi ve bazen vekillerden de önde gelirdi. O günler ne yazık ki geçmişti. Haşmetten, azametten geriye hiçbir şey kalmamıştı. Sadece ağayı alay konusu eden bir sakatlıktan başka. Zeynel gece gündüz tartıştıktan sonra en sonunda kendisini mutsuz görmeye dayanamadığını, istediğini yapacağını söyledi. Onun Harvey'e yazdığını ve kendisine önerdiği üçlü yaşamın aslında dörtlü bir yaşam olduğunu bilmiyordu. Selma bunu daha fazla diretmesine yol açar diye ona söylemekten çekinmişti. Selma'nın aklına delice bir fikir gelmişti. Önce bunu kafasından uzaklaştırmış ama düşünce yavaş yavaş geri gelip beyninin içine yerleşmişti. Kızını kollarına alıp içinde altın pırıltılar oluşmaya başlayan kara gözlerine baktıkça olgunlaşmıştı bu düşüncesi. Çocuğun tuhaf bir biçimde Harvey'e benzetmeye başladığını görür gibiydi. Niyetinin çocuğun yüz çizgilerine yansıması gibi bir şeydi bu. Ya Harvey'e onun çocuğu olduğunu söylese? Bu küçük kızın bir babaya ihtiyacı vardı. Harvey'den daha iyi baba olur muydu? Ne bilecekti? Olayların belirsizliği yüzünden herhalde Harvey daha bir süre gelemeyecekti. Geldiğinde tıpkı hayal ettiği gibi küçük bir kız çocuk bulacaktı. Yaşına göre biraz iri, işte o kadar. Selma ürperdi. Olamaz. Sevdiği adama yalan söyleyemezdi. Ama bu bir yalan mıydı? Bu çocuk Emir'den çok Harvey'in değil miydi? Emir o kadar uzaklarda kalmıştı ki, onu neredeyse unutmuştu. Karnındaki bu bebek, Harvey'in okşamaları ile gelişmişti. Kendi duyduğu ve yavrusuna aktardığı sıcaklık, Harvey'in sevecenliğinden kaynaklanıyordu. Selma Hindistan'da kalmış olsaydı, endişeli, kendisini bir türlü sevemeyen bir kocaya gebeliği yüzünden esir kalmaktan üzüntülü ve sinirli olacağı için çocuk, zayıf, anasının mutsuzluğu nedeniyle çelimsiz bir çocuk olacaktı. Bundan emindi. O da şayet yarı yolda dünyaya gelmekten vazgeçmemişse. Oysa şu küçük güzel kız, Harvey'in kendisine verdiği mutluluğun simgesiydi. Çocuğun ondan olduğunu söylemek, tesadüflerin hiçbir katılım göstermeden karışılan olayların yansıttığı gerçekten çok daha gerçek değil miydi? Bunu nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Tek bildiği, tarih sıralaması ile mantığın kendi içinde gerçek diye hissettiği şeyi ölçmeye yetmeyeceğiydi. Kendinden başka biriymiş gibi yaşadığı geçmişten arınmış ve bütün varlığı ile içinde yaşadığı bugüne demir atmış bir gerçekti bu. Selma rahatladı. Harvey'e ondan bir çocuk beklediğini yazdı. Hala mektup yok mu? Hayır efendim, yok. Ocak ayının sonuydu ve Selma Harvey'den hiçbir cevap almamıştı. Oysa bebeğin doğumundan bu yana New York'taki evine 4 mektup göndermiş, kıskanç karısının dikkatini çekmemek için de yazısını değiştirmeyi ihmal etmemişti. Harvey'in ne durumda olduğunu hiç bilmiyordu. Boşanmış mıydı? Hala Ursula ile beraber mi oturuyordu? Postanın düzensiz işlemesi bazı mektuplarının kaybolmasına neden olabilirdi. Ama hepsinin de değil. Selma endişelenmeye başlamıştı. 5 aydır hiçbir haber almamıştı. Yoksa Harvey yazamayacak kadar hasta mıydı? Başına bir iş mi gelmişti? Neyse ki Selma'yı oyalayan ve can sıkıntısından patlamasını önleyen çocuğu vardı. Öyle şekerdi ki, annesinin sesini duyar duymaz gülücükler dağıtıyor, zaman zaman da ağlıyordu. Neredeyse 3 aylık olacaktı. Hanımefendi, otel müdürü Selma'yı asansöre bineceği sırada durdurdu. Hanımefendi, acaba ne kadar kalacağınızı söyleyebilir misiniz? Ama ne bileyim, belki 2 ya da 3 ay. Çünkü odalarınıza ihtiyacımız olacak. Bazı müşteriler, bildiğim kadarıyla otel dolu değil. Şu anda da Paris'te turist kaynamıyor. Hayır ama, işin doğrusu bebeğiniz müşterilerimizi rahatsız ediyor. Çoğu bu yüzden otelimizden ayrıldı. Çok üzgünüm hanımefendi. Ama bir başka otele çıkmalısınız. Bir aile pansiyonuna. Ben birini biliyorum. Scribe sokağında, operanın hemen arka sokağında. Size çok uygun. Selma yıldırım çarpmışa döndü. Burada, şu yandaki bahçeyle öyle rahattı ki. Selma'nın üzüntüsünü gören ve aslında kötü bir adam olmayan otel müdürü devam etti. Elimizden geleni yaptık. Zira genç bir hanıma yer vermemekten utanç duyarız. Doğum içinde hiçbir şey söylemedik. Ama burada olacağı aklımızdan geçmezdi. Çocuğa ve size, Tanrı korusun, bir şey olsaydı ne hale düşerdik, düşünebiliyor musunuz? Selma kendine gelmişti. Evet, öyle bilirdik. İnanın o zaman sizin adınıza çok üzülürdüm. Ama korkmayın, çıkıyoruz. Hem de bu öğleden sonra. Sadece Scribe sokağındaki otele telefon edip yerleri var mı soruverin. Ettim efendim. Boş odaları varmış. Anlıyorum. Öyleyse hesabı çıkarın. Müdür özür üstüne özür diliyordu. Acelesi yoktu, emin olun. Benim için monsieur çok acelesi var. Hem de hemen. Scribe sokağındaki otel Kral Oteli diye pek şatafatlı bir isim taşımasına karşın ara sıra Paris'e gelen taşralıların ve henüz kiralık bir daire bulamamış çiftlerin kaldıkları 3. sınıf bir oteldi. Doğru dürüst bir salonu yoktu. Tabldot yenilen bir yemek salonu vardı. Resepsiyon memuru içeriye giren son derece şık hanımı görünce önce yanlışlıkla gelen biri sanmış, sonra yaşlı adam da kucağındaki bebeği görünce kendisine sözü edilen yabancılar olduklarını anlamıştı. Bu taraftan hanımefendi. En iyi 2 odamızı ayırdık. Banyoları da var. Adamın banyosu da var demesinden Selma bu ayrıcalığa bir tek kendilerinin sahip olduğunu anladı. Zeynel'e dönerek memnun olabilirsin dedi. Hiç değilse bu otel yüzünden bütçemiz sarsılmayacak. Zeynel onu duymamıştı bile. Şu anda dünyanın en mutlu adamıydı. Koridordan geçerlerken oda hizmetçisi bebeğini överek onu kutlamıştı. Bu otel değişikliğinin bir başka yararı vardı. Çocuğu doğurtan ebenin ısrarlı takibinden kurtuluyorlardı. Selma henüz resmi makamlara başvurmamıştı. 15 Şubat'tan önce başvurmaya da niyeti yoktu. Bu, kendilerini bulacak olursa, Raja'nın babalık iddiasını önleyecek bir tarihti. Öte yandan Harvey'in baba olmasını mümkün hale getiriyordu. Selma yeni semtlerine çabuk alıştı. Aslında eski zaman uslubundaki 7. bölgeden çok daha cana yakındı. Paris'in bu kesimi. Başkentte hayat normale dönmüştü. Tiyatrolar, sinemalar doluydu ve savaşanlara saygı olarak 3 aydır kapalı tutulan dansingler artık Aralık ayında tekrar açılmıştı. Yarısına savaş sebebiyle el konduğu için taksi sıkıntısı, et, unlu mamuller, alkol satışı yapılmayan günler de olmasaydı barış zamanından hiç farkı kalmayacaktı. Parisliler işi alaya alıyorlardı zaten. Et yoksa istakoz yersin. Hatta hükümet barış günlerinde olduğu gibi deneme niteliğinde salılar ve perşembeler hariç canavar düdüklerinin çalınmasından da vazgeçmişti. Sadece geceleri kısık mavi ışıklar savaşta olunduğunu hatırlatıyordu. Ama her şeye alışıyordu. Yeter ki cep fenerleri unutulmasın. Üstelik terzilerin dahiyane bir buluşu olmuştu. Fosforlu şapkalar modasını yaratarak geceleri pek hoş bir aydınlatma sağlamışlardı. Aslında adına tuhaf savaş dedikleri bu savaşı kimse ciddiye almıyordu. Gazeteler iyimserlik şırıngalıyorlardı. 1 Ocak 1940'da Le Matin gazetesi yeni yıl armağanı olarak zafer vaat ediyordu. Düşmanlarımız manen yenilmiş durumda. Savaş siyasi açıdan kazanılmıştır. İş askeri zaferi kazanmaya kalmıştır. Biz de bunu yapacağız. Saldırıya her geçen gün daha az ihtimal veriliyordu. Fransa'nın her gün aktualite filmlerinde sergilenen gücü besbelli ki Almanya'nın gözünü korkutuyordu. Sonra ardında imparatorluk, tükenmez insan kaynağı İngiltere vardı. Kral Oteli'nin patronu Selma'nın pasaportunu görünce kendisini bir İngiliz prensesi sandığı için her görüşünde Winston Churchill'in ya da Majesteleri İngiltere Kralı'nın ne niyette olduklarına dair sorular soruyordu. Bir Hintli ile evli olduğu ve o tarihte Hindistan, İngiltere'nin bir sömürgesi olduğu için Selma İngiliz uyrukluydu. Bu yüce kişiler müşterisinin akrabaları, en azından dostları olmalıydı. Selma ona doğruyu söylememiş, hatta odasının daha iyi hale sokulması, kahvaltısının yatağına getirilmesi gibi ayrıcalıklardan yararlanabilmek için bu kanıyı olabildiğince pekiştirmeye çalışmıştı. Otelin diğer müşterileri biraz kıskançlık göstermişler ama patron bu kadar soylu bir kişiye özel bir takım hizmetleri reddedemeyeceğini belirterek ağızlarını tıkamıştı. Kral Oteli'nde kalanlar arasında Selma, mesleği artistik olan ama gülerek biraz da falcı olduğunu söyleyen esmer bir kadınla tanıştı. Falcılığı ile kendine göre küçük bir ün yapmıştı. Öğleden sonraları yemek salonunun bir köşesinde kurmuş olduğu bir başvuru odacığında müşterilerini kabul ediyordu. Patron gelenlerin çay ve içki sipariş edecekleri ümidiyle bu işe göz yumuyordu. Doğal bir yetiye sahip insanlarda ekseri yağ olduğu gibi Rosiana da bu yönünü küçümsüyor ve sahnede başarıya ulaşacağı günü bekliyordu. Tiyatro ile ilgili ne varsa biliyordu. Artistlerin saplantılarını, gönül oyunlarını. Her zaman anlatacak bir şey buluyordu. Çocukluğundan beri sahne hayatına ve kulislere ilgisini kaybetmemiş olan Selma'yı da bu yönüyle büyülemişti. Josken genç sanatkarlar tanıştırmayı teklif ettiğinde Selma doğum yaptıktan sonra ilk defa bebeği söylenmelerini aldırmaksızın bu tiyatrocudan hiç hoşlanmayan Zeynel'e bırakarak çıkmaya karar verdi. Zaten alışmıştı. Zeynel'in yeni arkadaşlardan hiçbir vakit hoşlanmadığını biliyordu. Josien, Selma'yı bütün gece Montparnasse'nin ve Quartier Latin'in karanlık kabarelerini sürüklemiş ve geleceğin yıldızlarını dinletmişti. Selma pek hayran kalmamış ama yine de eğlenmişti. Bu eğlencelere ihtiyacı vardı. Sinirleri iyice gerilmişti. Şubat ayı da bitmek üzereydi ve hala Harvey'den haber yoktu. Küçük kızının başı ucunda saatlerce dalmış, Harvey ile geçirdikleri 4 haftayı anımsamıştı. Her saniyesini, her kelimesini, her gülümsemesini, her okşayışını, en ufak ayrıntısına kadar. Harvey'in kendisini unutmadığından emindi. Hiç kimseye güvenmezken ona nasıl bu kadar güvenebildiğine şaşıyordu. Bugün her şey aşklarına karşıymış gibi olduğu halde Selma asla Harvey'den kuşku duymuyordu. Onların öyküsü başkaydı. Onlar birbirlerini seçmemişler. Karşı koyamayacakları kader onları birleştirmişti. Nedenini açıklayamayacağı bir doluluk duyuyordu. Bir sürede olsa bu kadar tamam yaşadıktan sonra sonsuzluğu tattığını ve artık ölümün bile bir anlamı kalmadığını düşünüyordu. Çocuk beşiğinde inledi. Selma meraklanarak eğildi ve kızının saçlarını okşadı. Küçük kızı yanı başındayken ve kendisine böylesine ihtiyacı varken ölümü nasıl aklına getirebiliyordu? Küçük kızı giderek Harvey'e benziyordu. Artık onun nüfus kağıdını çıkartmanın zamanı gelmişti. Ama nasıl yapacaktı? Resmi makamlara 3 aylık bir gecikmeyi nasıl açıklayacaktı? Selma günlerdir bu soruna bir çözüm aramaktaydı. Onu tasalı gören Josien, yardıma hazır olduğunu söylemişti. İşinize burnumu sokmak istemem ama yardımım dokunabilirse, Paris'e avucumun içi gibi bilirim, burada doğup büyüdüm. Selma'nın başka seçeneği yoktu. Sonunda Josien'e açıldı ama Harvey'den söz etmedi. Fransız yasalarını bilmediği için bebeğin doğumunu zamanında haber veremediğinden dem vurdu. Josien sinsice gülümsedi. Tamam tamam, doğumu bildirmediniz. Nedeni sizin bileceğiniz iş. Ama şimdi sizi doğum yaptırdığını bildirecek bir ebe bulmak gerekiyor. Zor. Ama belki birini tanıyorum. Ama tehlikeye girecek yalanı ortaya çıkarsa mesleğinden olur. Herhalde bu iş biraz pahalıya mal olur. Selma'nın tereddüt ettiğini görünce devam etti. Aslında sizi doğurtan ebe ile birlikte nüfus dairesine gitseniz, unuttuğunuzu, bilmediğinizi söyleseniz, imkansız. Josien kızaran yüzü inceledi. Öğrenmek istediği şeyi öğrenmişti. Bu masum görünüşlü küçük prenses yalan beyanda bulunmak niyetindeydi. Onun içinde onu doğurtan ebeden bir şey istemiyordu. Hadi yüzünüzü asmayın, işleri yoluna koyarız. Sizi işin içinden sıyırmak için elimden geleni yaparım. Yarın ilk işim o kadını bulmak olacak. Josien ertesi günü sıkıntılı bir yüzle geldi. Kadın delirmiş, inanılmaz bir para istedi. Sözünü etmek bile abes. Selma buz gibi bir sesle sordu. Ne kadar? Yok, söz konusu olamaz, çok fazla. 20.000 frank istiyor. 20.000 mi? Müthiş bir para bu. Söylemiştim, anlamsız. Üstelik bunu beni tanıdığı için hatır olarak yaptığını söylüyor. En iyisi çocuğu kaydettirmemeniz. Kimsenin bir şey sorduğu yok. Tabii günün birinde bir denetleme olursa, ki savaşta yabancılar sık sık denetlenir, başınız derde girebilir. Çocuğu çaldığınızı sanıp onu sizden alabilirler. Duyduğuma göre... Tamam, diye Selma sözünü kesti. Veriyorum. Yarın öğleden sonra gidebilir miyiz? Önce bankaya uğramam gerek. Biz mi? Diye Josien hayret belirtti.
aklınızdan çıkarın bunu. Sizinle yüz yüze gelmeyecek, çekiniyor. Uzun yıllardır tanıdığı için ancak beni kabul ediyor. Selma biraz da istemeyerek razı oldu. Yosya'nın gerçeği söylemediği ve paranın bir kısmını kendisine ayırmak istediği için miktarı yüksek tuttuğu izlenimine kapıldı. Ama başka çözüm de yoktu. Ertesi günü Yosya'na parayı verdi ve sinirlerini yatıştırmak için Zeynel ve bebek ile dolaşmaya çıktı. Döndüğünde Yosya'nın adres bırakmadan otelden ayrıldığını öğrendi.